Durna teli.
Durna teli.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 2 Haziran 2023 Cuma günü Turna Teli programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Didem Güneri ve Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Teknik Masa'da bugün karşımda Burak Hararoğlu oturuyor ve spikeriniz bugün ben Funda Erdoğan. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen bizlere nasıl ulaşacaksınız? Telefon numaralarımızı paylaşmak istiyorum sizlerle. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 463 34 21. Memleketim FM'le de ortak yayındayız efendim. Ayrıca bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com ve www.trtmemleketimfm.com adreslerinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Efendim, birkaç hafta önce Turna Teli'nde bir çay saati yapmıştık ve dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesi olan Türkiye'mizde çay üzerine bir sohbete başlamıştık. Bu sohbete bugün devam edeceğiz. Kiminle? Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Ayvazoğlu.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Tekrar hoş geldiniz. Elbette UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesinde yer alan Türk çay kültürünü bir programa sığdırmak mümkün olmadı. Can Azerbaycan'la ortak kültürümüz çay hakkında sohbetimize devam edeceğiz. Ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayın çeşitleri, üretimi ve hazırlanışına dair bilgileri almıştık. Bugün bir kültür öğesi olan çaydan söz etmek istiyoruz. Evet, daha çok kültür yönünü konuşacağız bugün. Dilerseniz şununla başlayalım. Bizim halkımızda, kültürümüzde çayın önemi nedir Sayın Ayvazoğlu?
Aslında çay, biliyorsunuz, Anadolu'ya gelişi çok erken zamanlar, yani çok geç bir döneme rastlamıyor. Daha yeni, yaklaşık 100 yıllık bir tarihi var. Ama bu 100 yıllık tarihi biz dünyada o kadar hızlı kapattık ki ta dünyaya işte 16. yüzyıldan yayılmaya başlayan çay bizim bu 100 yılda kat ettiğimiz o 400 yılı hızlı bir şekilde geçerek günümüze ulaşmış durumdayız ki şu an dünyada en fazla çay tüketen ülke konumundayız. Üreten belki değiliz ama dünyada 5. sıradayız bu arada, onu da ifade edelim tekrar. Buna rağmen çay kültürümüz o kadar geniş ki, o kadar yaygın bir hale gelmiş ki çayı dünyada en fazla içer hale geldik. Bunun da bir kültürünü oluşturduk ve Can Azerbaycan'la beraber 2022 yılında UNESCO Dünya Miras listemize Türk çay kültürümüzü kabul ettirdik. Ve bu şekilde Dünya Miras Listesi'ne girdi. Bu kültürümüz hakikaten çok önemli. Tabii çayın kendisine ait geleneksel bizim bu 100 yıllık yapı içerisinde oluşturduğumuz ritüellerimiz var. Evet, her ne kadar dünyaya 5 çayını İngilizler armağan etmiş olsa da, yani sabah kahvaltısından tutun da gece belli saatlere kadar çayı da, ikindi çayını da biz icat etmiş, ortaya koymuşuz. Veya da sohbetlerde bir araya geldiğimizde ne yapabiliriz, ne edebiliriz denildiğinde, ne bir ikram sunulabilir konuşulduğunda ilk akla gelen çay olmaya başlamış ve hatta milli içecek konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla bu kültürün altyapısı çok hızlı gelişmiş, dünyayla entegre olmuş ve kendine ait de bir yapı ortaya koymuş. Şu an itibariyle bunu ifade edebilirim çok hızlı bir şekilde. Şimdi bizim sabahleyin kahvaltıyla başlamış olduğumuz çay, ardından işte bir yere gittiğimizde veya da bir oturmaya veya da bir iş yerine geçtiğimizde yine bize ilk ikram edilen veya da istenilen, talep edilen yine çay olmuş. Tabii belki hep aklımıza şu geliyor, yani çay deyince ülkemizde şu an tamamen siyah çay.
Evet.
Ama artık çayın çeşitleri var.
Evet.
Çok çeşitli hale de dönüştürüldü. Dolayısıyla yeşilinden tutun da beyazına kadar ve değişik aromalarda ve içlerine katılan işte bergamotlu dahil olmak üzere ki ilk zamanlar bu tamamen kokulu çay veya da işte ne diyorlardı, böyle küçük bir tutam atıldığı zaman bergamotla beraber farklı bir adla da isimlendiriliyordu. Bunun gibi çay çeşitleri üretilmeye başlandı. Şimdi doğadan bir takım elde edilmiş bitkilerle beraber de normal siyah çayın karışımıyla yapılmış değişik çay çeşitleri de var. Belki bunlara rastladınız, belki rastlamadınız ama şu an özellikle Karadeniz bölgemizde yaklaşık 350'ye yakın fabrikamız var. Özel ve devletimize ait, çay kurumuza ait, genel müdürlüklerimize ait çay fabrikaları. Özellikle özel çay fabrikaları artık çayın tabiattaki, doğadaki diğer bitkilerle ve bizim işte naneli dediğimiz veya da kekik dediğimiz veya da diğer işte ıhlamur dediğimiz veya da daha değişik pek çok adlarını şu an söyleyemediğim, aklıma gelmeyenlerle beraber oluşturulmuş çeşitler oluşturulmaya başlandı ve bunun bir kısmına kış çayı denildi. Bir kısmına işte yine işte rahatlatıcı ve insanı daha böyle hoş tutan ortamlarda böyle kafasını rahat edecek bir antioksidan özelliği olan çaylar denilmeye başlandı. Yani şöyle algılamayalım. Sadece siyah çay değil artık. Bunun yanına ilave edebileceğimiz pek çok çay kültürümüz de gelişti. Bunun için de ayrıca tabii bölgemizin flora yapısı çok değişik olduğu için özellikle Karadeniz bölgesi flora bakımından çok yaygın bir bölge. Dolayısıyla bunu da kullanılmaya başlandı. Evet, çay 100 yıllık bir geçmişi var. Evet, ilk önce yeşil bir ağaçtan fermantasyona uğratılarak oluşturulmuş siyah bir çay. Yanına siyah çayın zamanla yeşil çay ilave edildi. Son dönemlerde beyaz çay meşhur olmaya başladı ama beyaz biraz daha diğerlerinden farklı ve zahmetli ve aynı zamanda daha pahalı bir içecek konumunda. Çayın kısaca hepsi için söylemek gerekirse tamamı rahatlatıcı özelliğine sahip. Tamamı antioksidan. Fakat geçen haftalar bahsetmiş olduğumuz gibi demlemesi ve içilme süresi çok önemli. Bu demleme ve içilme süresini eğer iyi ayarlayabilirsek çay bizim için faydalı, zararlı olmayan bir içecek kategorisinde değerlendirebiliriz.
Peki neden özellikle siyah çay bu kadar sevildi toplumumuzda sizce?
Çünkü ilk karşılaştığımız şey oydu. Dünyadan bize gelen, üretildiğinde işte fermente edilen ve karşımıza ilk tanıştığımız, içecek olarak gördüğümüz yapı oydu. Diyeceksiniz ki iyi de yeşil bir bitkiden neden yeşil değil de siyah bir çay ortaya çıktı? Fermentasyon yapıldı. İlk fabrikalar o şekilde organize edildi. Dolayısıyla ilk karşılaştığımız, ilk tanıştığımız siyah çay oldu. O çayın belli bir aşamaları oldu. Zamanla biz yeşil çayı da yaprağından üretebileceğimizi, beyaz çayı da üretebileceğimizi, diğer bitkilerle karışımlarından farklı farklı tatlar elde edebileceğimizi öğrendik. Biliyorsunuz her şey bir aşama ama temeli siyah çay. Temeli bu şekilde başladığı için belki de bizi cezbeden hali bu olduğundan dolayı bu şekilde devam etti.
Evet, çünkü halen çay deyince aklımıza siyah çay servisi geliyor değil mi?
Kesinlikle.
Biraz da Türkiye'de yöreden yöreye farklılıklar var. Çay konusunda, çay servisi alışkanlıklarında bunları konuşmak istiyorum. Var mı? Nasıl farklılıklar var? Ülkemizin hangi bölgelerinde?
Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki değişik bölgelerde, değişik yörelerde hatta ilde fark edilebilir. Karadeniz'den yetiştiği bölge olduğu için söyleyelim. Mesela Karadeniz'de çayı demlediğinizde size çay servisi yapılırken yani bardağından, tabağından ve çayın size geldiğinde görüntüsüne kadar her şey değişiktir. Diyeceksiniz ki nasıl? Mesela Karadeniz'de bir çay içerseniz Trabzon'da, Rize'de ve o çayın yetiştirilmiş olduğu Giresun'la Artvin bölgesi arasında çayın içerisinde toz böyle o toz halindeki şey yaprakları görebilirsiniz. Normalde süzgeçten geçirmezler. Allah Allah dersiniz. Yani bu nasıl bir şey? Niye bunları içine koymuşlar? Bu bölgede mesela böyle bir alışkanlık vardır ve insanlar onu görmek isterler. Başka bir yöreye gidersiniz. Mesela biraz daha dağların arkasına geçip işte Erzurum, Bayburt ve Karadeniz'in iç kısımlarına doğru Çanadolu'ya yaklaştığınızda bu sefer çayın çok daha farklı olduğunu görürsünüz. Biraz soğuk gelir. İçerisinde toz yoktur. Bu sefer tatlandırıcı olarak içerisine şeker atılmaz. Veya da kıtlamayla özellikle Erzurum ve bölgesinde içildiğini görürsünüz. Biraz daha güneydoğuya doğru gittiğinizde aslında yani burada söylemek doğru olur mu bilmiyorum. Hani uzak doğudan getirilen çaylarla beraber karıştırılıp yapılmış çaylar görmeye başlarsınız. Farklı farklı aromalar görürsünüz. Akdeniz'e doğru gittiğinizde veya da o bölgelere doğru geçtiğinizde her ne kadar Karadeniz'le benzerlik gösterse de biraz da bölgenin kendisine ait geleneksel işte bitki çeşitliliğinden etkilenerek mesela bergamotlu çay mesela daha fazla tercih ediliyor. Öyle tahmin ediyorum ki yörenin kendisine ait unsurları çay kültürünün de kendisine ait bir gelişimine sebep olmuş ve böylece bir ritüel kendi içerisinde oluşturulmuş ve böylece çayın kendisine ait bir kültürü olmuş. Tabii bunu bardağı da çeşitli çeşitli ajda bardaklardan tutun da ince belli bardaklara kadar ve değişik şekillerdeki bardaklara kadar artık günümüzde çok çeşitini bulmak mümkün. İçilme alanı da yani bardağın çeşidine göre değişmiş. Hatta demlik de buna göre değişmiş. Yani porselenden, bakırdan, işte çeliğe kadar veya da cama kadar değişik şekillerinde görmek mümkün. Tabii bir de semaver.
Evet.
Ona ilave edebiliriz.
Evet.
İşte değişik noktalarda özellikle kırda, bayırda yapılan diyelim ki gezilerde, etkinliklerde semaverin de ayrı bir lezzeti olduğu. Bunu da çaya ayrı bir lezzet kattığı ifade edilmekte.
Onun tarihi çok eski mi?
O da
Hani
çok
bir
eski değil aslında. Semaverde Orta Asya'dan hatta Rusya'dan geldiği ifade ediliyor. Semaverin hikayesi, yapılışı. O da çayın demlenmesi, demlik yani demli çayın nasıl yapılacağına dair organize edilmiş aslında güzel bir yöntem. Hem su hem üzerinde demlik hem de altında bir soba gibi küçücük bir sobanın küçük yani sobanın küçük bir modeli gibi organize edilmiş farklı bir yapı Orta Asya'da olduğu Rusya'dan da dünyaya yayıldığı ifade edilmekte semaverin. Bizim de geleneksel olarak tabii özellikle şeylere kırlara çıktığımızda değişik gezilerimizde veya da etkinliklerimizde aile içi etkinliklerde de en çok tercih edilen hususlardan bir tanesi semaver.
evet.
Ama şu bir gerçek hayatımızın belki de 24 saatinin işte günlük yaklaşık 13-14 saati gün içerisinde geçerse çayın her noktasında önemli bir yere sahip olduğunu kültür olarak söyleyebilirim.
Kesinlikle. Semaver dediniz. Peki çok çay sevenler kalabalık ortamlarda daha çok değil mi semaver kullanılıyor? Bu kalabalık ortamlar deyince aklıma başka ortak çay servis edilen dış mekanları biraz konuşmak istiyorum. Buradan o konuya varmak istiyorum. Örneğin cenaze evleri değil mi? Nerelerde daha çok kullanılıyor? Hatta daha büyük kahvehanelerde bildiğim kadarıyla daha büyük kazanlarda sular kaynatılıyor. Nerelerde başka hangi araçlar kullanılıyor acaba?
Aslında biliyorsunuz son dönemlerde yani kurumsal yapılarda, kurumlarda dediğiniz kahvelerde kahve kültürlerimiz de var. Çok eskiden beri geleneksel olarak gelen. İşte gitmiş olduğumuz büyük eğlencelerde, düğünlerde, törenlerde evet çaylar yapılır. Değişik kazan şekilleri vardır. Bu kazan şekillerinde işte suyun demlemesi ve suyun kaynaması ve demlik demlik çaylarla beraber ortaya konulması, ikramların bu şekilde yapılması. Biz tabii geleneksel olarak baktığımızda kahvelerde içmiş olduğumuz çayın çok daha farklı bir tada sahip olduğunu, işte değişik ortamlarda içtiğimiz çayların demleme usulüne göre mesela son dönemlerde çay potlarda mesela içilen çaylardan çok fazla lezzet alınamadığı ifade ediliyor. Ama kahve kültürü yaygın olan bölgelerde kahvelerde içilen çaylardan daha fazla lezzet alındı. Ama geleneksel olarak baktığımızda toplu ortamlarda çayın çok yoğun bir şekilde kalabalıklara ikram edildiği ortamlarda çayın lezzetinden biraz azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla çayı mümkün olduğu derece az, daha küçük demliklerde yapıldığını daha fazla lezzete sahip olduğumuzu ve oradan daha fazla tat aldığımızda söyleyebilirim.
Sanki öyle oluyor, değil mi?
Biraz öyle oluyor. Böyle küçük aile ortamları veya da arkadaş ortamları, grup ortamlarında çayın çok daha farklı lezzetli olduğunu söyleyebilirim.
Bir de poşet çaylar, sallama çaylar, diğer
Evet, şimdi
adıyla aynı tadı vermiyor diye
doğrudur.
insanlar şikayet ediyor, değil mi?
Ondan da bahsedelim şöyle kısaca. Biliyorsunuz çaylarımız ilk zamanlar eleklerden geçip poşetlenince zamanla bu çayın her türlü şeyinden faydalanılmaya başlanıldı. Yani tozundan da, yaprağından da, posasından da. Dolayısıyla bunlar da ticarileştirilirdi. Ve siz bu tozunu yaprak bir tarafa ayrılırken kalan toz da renklendirilerek poşetlendirilirdi. Ve bunlar da sallama çaylar olarak piyasaya sürüldü. Dolayısıyla bu sallama çaylar çok fazla lezzetli olmadığı ifade ediliyor. Şimdi tabii bir şeye de neden olmak istemiyorum. Yani çok fazla bunu ticareti de insanların engellemek istemiyoruz. Neticede şunu söyleyebilirim. Poşet çayların aslında daha sıkıntılı olduğu, daha az lezzet alabileceğiniz yapılar olduğu ama şuna bir çare olsun diye herhalde buldular. Daha hızlı ve çabuk bir şekilde çaya ulaşma, çay tiryakiliğini giderme açısından ortaya konulmuş hızlı bir çözüm gibi. Ama çok fazla tercih edilmiyor, çok fazla lezzet vermiyor, tat vermiyor. Kesinlikle kabul ediyorum.
Evet, seveni de var. Bakalım, Türk çay kültürü UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine hangi özelliğiyle alındı Sayın Ayvazoğlu?
İşte aslında peki, bahsetmiş olduğumuz, saydığımız bu geleneksel, ta sabahtan akşama kadar kendimize ait oluşturmuş olduğumuz bu kültürel yapıyla ilgili olarak tamamen tercih edildi. Azerbaycan'la beraber ortak bir kültürü yansıttığımız için Azerbaycan'da da belli bir oranda çay yetiştiriyor. İran bölgesi, o bölgeye yakın bölgelerde. Dolayısıyla kendimize ait oluşturduğumuz geleneksel Türk çay kültürünü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2022 yılında aldık. Ve az önce ifade etmiş olduğum tüm geleneksel kendimize ait olan unsurlar bardağından, tabağından, içilmesinden, bir araya gelinmesinden, sohbetlerinden ve kendisine ait olan yapılışına kadar bizim geleneksel kültürümüzü yansıtan özellikleri olması dolayısıyla bu şekilde bir dünya miras listesine kabul edildi. Yoksa dünyanın değişik bölgelerinde biliyorsun değişik içme çeşitleri var. Kimisi süt katarak içiyor, kimisi başka bitkileri katarak içiyor, kimisi biber katarak içiyor, kimisi enteresan çay içme ritüelleri ve şekilleri var. Dolayısıyla bizi yansıtan unsur geleneksel demlemesinden, bardak çeşitlerinden ve ondaki sohbetlerden ve yapılardan ortaya çıkan kültürle dünya kültürel somut olmayan miras listesine kabul edildi.
Ne mutlu bizlere. Peki az önce Azerbaycan dedik. Can Azerbaycan'da da siyah çay içme ritüeli bizdeki kadar fazla mı?
Ya Azerbaycan'a gittiğimde evet, yani bir çay istediğinizde hemen size hemen hemen aynı kültürle, çünkü aynı iki devlet bir millet kültürüyle yaşayan bir yapıyız. Orada da hemen hemen aynı kültüre sahip olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Çok az farklılıklarla beraber, ama çay her yerde çay. Aslında çay deyince de az önce dışarıda konuşuyorduk. Şimdi Asya bölgelerinde bu bitkiye çay deniliyor. Avrupa'ya doğru geçtiğimizde ti diye değişik anlamlarda isimlendirilmiş bir şey ad olduğunu görmekteyiz. Niye bizde çay, Rusya'da çay veya da Asya ülkelerinde çay, işte Arap ülkelerinde şay ya da çay da dediğinizde çay çok rahat bilinebiliyor ve hemen ikram edilebiliyor. Ya yani Avrupa'ya geçince daha çok tea ve İngilizce anlamıyla, yani yine çayı ifade ediyor ama bunun da şeyi şu, özellikle Çin'in Mandarice bölgesinde, kuzey bölgelerinde, yani Asya bölgelerinde olan bölgelerde çay ile başlayan çay bu şekilde ifade ediliyor. Min bölgelerinde ise ti olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla Avrupa'ya gidiş bölgesine göre çayın da bizim kullanmış olduğumuz tanımlama şekliyle bu şekilde ifade edildiği de söyleniliyor. Bunu da ayrıca ifade edelim.
Merak ettim olarak. Çünkü biz de gelen misafire ya da siz geldiniz hemen biz sormadık ama çay içer misiniz diye hemen sorulur. Çay içer misiniz? Ya da direkt çay getirilir. Çay evet, alır mısınız? O yüzden merak ettim. Azerbaycan'da bazen da durum böyle mi diye.
Bazen sorulmadan evet, da direkt getirilir. Çünkü zaten milli içeceğimizdir. Hatta gelen misafirlerimiz yabancıysa falan, hı-hı, sanki birisi ikram etmiş acaba bizden şey. Bizde bu bir ikramdır. Yani çay çok nadir o topluluk ortamlarında veya da misafir ortamlarında parayla satılmaz. İkram edilir. Milli içecek haline gelmiştir. Onun için dünyada zaten kişi başına 3,5 kiloya yakın çay tüketen bir ülkeyiz. Yani baktığımızda Çin'in nüfusuna oranla baktığımızda Çin çok çok gerilerde 6-7. 8. sıralarda yer alırken biz dünyanın birincisi oluşumuz herhalde bundan kaynaklanmaktadır.
Biraz da Türk halkının misafirperverliğindendir diyebilir miyiz? Aslında yabancılar çok şaşırıyor değil mi Ali Bey?
Evet, bizim ikram kültürümüz çok farklı. Dolayısıyla misafirperverlik anlayışımız da çok farklı. Biz dünyaya hakikaten millet olarak gelmişiz ve dünyaya millet nedir öğretmişiz. Sahiplenilir. Misafirine sahip çıkar, geleneğine sahip çıkar, kültürüne sahip çıkar ve bunu da ikram eder. Yani çok rahat bir şekilde karşı tarafa yansıtır ve gösterir. Bunun için herhangi bir şey de beklemez. Böyle herhalde bizim yetiştiğimiz ortam mı, coğrafya mı, hani coğrafya kaderdir deniliyor ya.
Evet.
Belki de dünyanın kültürel anlamda mozaiğini oluşturacak dünya medeniyetlerinin merkezi olan ve en pahalı kara parçasında yaşamış olmamızın kıymetinden kaynaklanmaktadır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda tüm medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dünyanın medeniyetler müzesi, açık hava müzesi diyebileceğimiz bir ülkemiz var. Dolayısıyla bunun kıymetinde böyle kıymetli insanımız, milletimiz dünyaya kendini bu şekilde anlatıyor bence.
Peki biraz önce diğer bitki çaylarından da bahsettik. Siyah çayın yerini alır mı bu bitki çayları?
Valla geçebilir mi bir şey diyemem. Ama bitki çaylarından biliyorsunuz ıhlamur aslında geleneksel anlamda bizim çayın yanına koyabileceğimiz belki de ikinci sırada gelebilecek içeceklerimizden bir tanesi. Çünkü biz ıhlamuru, evet ağacını var biliyoruz. Evet geleneksel olarak bizim daha çok rahatlama, hastalık veya da kendimizi huzursuz hissettiğimiz zamanlarda bir ıhlamur kaynatır mısınız diye cümleye başladığımız ve edindiğimiz bir gelenek. Ama bunun yanına zamanla emin olun, yani yeşil çayın mesela arkadan gelişi, diğer bitki çaylarının yine onun yanına ilave edilişi, son dönemlerde matcha çayı diye işte öğütülerek bir matcha çayının değişik şekillerde kullanılışı, işte diğer bitkilerle beraber çayın harmanlanışı ve farklı tatların oluşturuluşu. Dolayısıyla bunların hepsi zamanla her ne kadar şu anki siyah çayı tutmayacak olsa da ona yaklaşıp onun yanında onunla beraber yürüyeceklerine inanıyorum.
Biraz da faydasını zararını konuşalım. Peki
Tabii.
nedir bunun sınırı? Siyah çay günde kaç tane, kaç taneden fazla içmemeliyiz daha doğrusu? Çok içtiğimiz
Aslında
için.
siyah çayın bir zararı yok. İçebildiğimiz kadar içebiliriz. Çünkü antioksidan özelliğine sahip. Yeter ki tein maddesini aktif hale getirtmeyelim. Yani çayın demlenmesiyle içilme süresi toplam 1 saat. 20 dakikada demlenecek. Geri kalan yarım saate de içilecektir. Yarım saatten sonra çay artık bayatlamıştır. Tein maddesi aktif hale gelmiştir. Dolayısıyla size zararlı hale gelmeye başlayacaktır.
Bu çok
Dolayısıyla
önemli
bu
bir konu.
evet
Demlendikten sonra yarım saat
yarım saat.
içerisinde
O
içilmeli, sonra dökülmeli, değil mi?
kesinlikle dökülmeli. Böyle özellikle çay potlarda hani değişik kurumlarda, değişik yapılarda devamlı demlenilen bir çay çok içilmesi çok doğru değil. Yani biz bunu eğer içeceksek sadece sıcak su içelim. Yani çayı buna ilave etmeyelim. Çünkü hakikaten çayın böyle rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra eğer bu dediğimiz yapı kaçırılırsa zarar verici özellikleri ortaya çıkmaya başlar. Böbreklerde tortulaşma neden oluyormuş. Kanla demir eksikliği neden oluyormuş. İşte tein maddesi aktif hale gelince daha farklı farklı etkenler ve bileşenlerle beraber çeşitli sıkıntılara neden olduğu ifade ediliyor. Tabii dolayısıyla bunu söyleyebilecek bir şeyde değilim ama okuduğum, bildiğim ve gördüğüm kadarıyla bu şekilde ifade ediliyor. Çayı biz 20 dakika, geçen haftalar anlatmıştık nasıl demleneceğini. 20 dakika beklememiz gerekiyor en az. 20 dakikadan önce açtığımız çay da haşlanmıştır. Çaydan lezzet alamazsınız ya da yakarsınız çayı. Dolayısıyla yarım saat içerisinde içilmesi gerekir. Mümkünse çayı süzgeçten geçirmeyelim. Veya da mümkünse çeliklerde değil, porselen, bakır gibi çayla etkileşime girdiğinde tadını bozmayacak yapılarda demleyelim. Evet son dönemlerde su kaynatma şekilleri çok hızlı gelişti, değişti. İşte kettle'larda değişik yapılarda hemen hızlıca suyu kaynatıyoruz. Evet suyu hızlıca kaynatıyoruz ama kaynattığımız suyun da tadını bozuyoruz. Biliyorsunuz çay demlemesinde en önemli unsurlardan bir tanesi de sudur. Su ne kadar lezzetliyse çay o kadar lezzetlidir. Çok iyi bir çay alsanız da çok iyi bir demleme yapamıyorsanız yine çaydan lezzet alamazsınız. İçtiğiniz çay yine size hoşnutluk vermeyecektir. En fazla yarım bardak içersiniz veya da bir bardak içersiniz. Daha içemezsiniz. Ama öyle çaylar vardır ki Öyle içtiğiniz yerler vardır ki veya da demlemeler vardır ki bir bardak, bir bardak daha, bir bardak daha ardı sıra içebileceğiniz çaylar da insana rahatlık verir, huzur verir, rahatlatır. Biliyorsunuz kalp krizine işte rahatlattığı için etki ettiği, kalp krizini tetiklemediği, daha insanı rahatlayan bir yapıya soktuğu çayın bilinmekte. Ama kesinlikle de dediğimiz zaman aşılmaması gerekiyor.
Antioksidan evet. özelliği var dediniz. Bu çok önemli. Bir de tahin maddesi aktif olmamalı. Hali... Çünkü bağımlılık mı yapıyor?
Şimdi öyle. Çay zaten bağımlı olduğumuz için kişi başı yılda 3,5 kilo yakın çay tüketiyoruz. Bunu bir kısmını yemeklerle beraber yerken ya da kahvaltıda içerken, bazı yemeklerle de mesela diyelim ki pide yerken genellikle çay insanlar tercih ediyor. Fakat değişik zamanlarda içmiş olduğumuz çaylar, işte misafirlikler, işte kabuller veya da herhangi bir yere gittiğimizde, karşılaştığımızda, ilk oturduğumuzda önümüze konulan şey çay olduğu için otomatikman siz su gibi çayı tüketir bir hale gelmiş durumdayız. Bu bir bağımlılık mı? Yani olabilir. Çünkü ilk aklımıza gelen çay olduğuna göre bir bakıma da o alışkanlık diyebiliriz. Daha doğrusu bağımlılıktan ziyade. Hı-hı. Alışkanlığımızdır, kabul ediyorum. Fakat eğer o demleme ve o süre aşılmamışsa sıkıntı yok. Hı-hı. Aşılmışsa sıkıntı var.
Son olarak şunları konuşmak istiyorum. İçilme sıcaklığını ve son olarak da şeker atmayı konuşalım dinleyicilerimize. Onu da anlatalım. Doğrusu nedir? Çok sıcak içenler peki hatalı mı? Nasıl içmek lazım?
Şimdi biliyorsunuz bu tamamen damak tadıyla alakalı bir şey. Kimisi için çok sıcak olmasını tercih eder. Kimisi biraz soğutarak içer. Kimisi tamamen hani ice tea mantığı vardır ya. 1900'lü yılların başında şey olarak.
Soğuk içer.
1900'lü yılların başında Amerika'dan bize dünyaya ice tea yayılmaya başladı. Çünkü sıcak içemiyorlardı. Yazları mesela diyelim sıcak bir çay geldiğinde ne kadar sıcak olursa olsun hava çok sıcak olunca insan onu soğutarak içmeyi tercih ediyor. Böylece soğuk çay geleneği de yaygınlaşmış oldu. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Ben sıcak seviyorum. Hı hı. Mesela kimisi biraz daha soğutmuş seviyor. Biraz daha soğutarak içenler de
paşa
var.
Paşa çayı içenler var.
Paşa çayı içenler de var. ama bunun yani tamamen kişinin kendisiyle alakalı olduğunu ifade edebilirim. Tabii çok sıcak içmek çok doğru mu? Doktorlar çok tavsiye etmiyor. Mümkün olduğu derece biraz daha ılık içilmesini tavsiye ediyorlar. Bu noktada bir sıkıntı yok.
Soğuk çay dediğimiz zaman da soğuk soğuk olunca içine insan şeker mi atmak istiyor?
Aslında yani çayın içerisine şeker atılır mı?
Evet,
diye de sormak
mi?
Lazım.
Ben şekersiz içtiğim için bir yaştan sonra şekerli içen insanlara inanamıyorsunuz. Çünkü gerçekten bence çayın tadını bozuyor şeker.
Çocukluktan sizce nasıl bilmiyorum çocukluktan ama. İtibaren bize çayın içerisine şeker katılır evet. diye yetiştirildiğimizden dolayı daha sonraki dönemlerde bu alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz. Mesela ben çok uzun yıllar şekerli içtim. Sonra bıraktım, çayın lezzetini almaya başladım.
Evet.
Çay tadını, kokusunu, işte hani taze mi, değil mi, hangi dönem çay, yeni bir çay mı, yıllanmış çay mı, işte bu lezzetleri çok rahat bundan sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Şeker, yani kimseyi rencide etmek veya da kimseye işine karışmak istemiyorum. Biraz bana şey gibi geliyor, yani şerbet gibi geliyor.
Pek bilinmiyordu yani, değil mi eskiden? Eskiden zararları da bilinmiyordu.
Biz tabii şekerin de sonradan zararlarını öğrenmeye başlayınca artık şekerden yavaş yavaş vazgeçmeye başladık. Bence şekersiz içilirse çay lezzeti alınır diye düşünüyorum.
Evet Sayın Ayvazoğlu, çay öyle bir konu ki konuş konuş bitmez hakkında inşallah biz de bir çay içerim çıkınca bakalım. Evet sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 11.30'a geliyor. Azerbaycan'a bağlanacağız Bakü'ye sevgili dinleyenlerimiz.
Evet. çok güzel bir mövzuya toxunmuşduz. Elə biz Azərbaycanlılar üçün də süfrə mədəniyyətinin və xüsusilə çay süfrəsi mədəniyyətinin bir önəmi var. Qonaq gələrkən ilk olaraq süfrəyə çay verilir və xüsusi bir təmtəraqla verilir və o deyirlər ki, çay masası arxasında söhbətlər də şirin olur. Elə çayı şirin eləməsən də söhbətin şirinliyi o çayı bir qədər də ləzzətli eləyir, dadlı eləyir və mənə elə gəlir ki, elə bugünkü söhbətimizdə düzdür, süfrəmizdə çay yoxdur. Çaydan danışanda bu da xüsusi bir təmtəraqla, xüsusi bir gözəlliklə təqdim olunmalıdır, amma studiya şəraitində buna imkan olmadığından, amma hər halda o qədər şirin bir söhbət olacaq. Çünki söhbət ailə ənənələrindən, nəsil şəcərəsindən gedəcək. Bilirsiniz, əslində çay içərkən o doğmalarla, əzizlərlə içilən çay və o olunan söhbət insana xüsusi ləzzət eləyir. Və bu çay masası arxasında da, söhbət əsnasında da insanlar bir-birinə, tutaq ki, özündən yaşda balaca birinə deyir ki, sən ulu babana oxşuyursan, sən ulu nənənə bənziyirsən və yaxud da filan bir hərəkətin kimisə bir babalarından birini xatırladır. Deyirlər ki, insan 7 arxa dönəni, yəni babasının adını bilirsə, onu tanıyırsa, deməli, nəslinə yaxşı bələddir, nəslinin tarixinə yaxşı bələddir. Və əlbəttə ki, genetik kodlarla babalardan, nənələrdən gələn o bizim bilmədiyimiz şüuraltı bizə təsir eləyən elementlər də var ki, insana keçir. Genealogiya elmi var ki, bu əcdadların axtarılması və nəsil şəcərəsinin yaradılması kimi Avropada deyirlər çox məşhurdur. Yəni yazılanlara görə, bizim oxuduğumuza görə və Avropada xeyli artıq agentliklər var ki, bununla araşdırırlar, axtarırlar kiminsə nəslini, kiminsə özündən gələn, əvvəl gələn babalarını, nənələrini axtarır, araşdırır, tapır və deyilənə görə, yazılana görə, mənbələrə görə Türkiyədə də hazırda çox məşhurdur bu nəsil şəcərəsini tanımaq, bilmək. Amma hər halda biz Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycanda da diqqətdən kənarda deyil. Elə bugün qonağımız tədqiqatçı, çox hörmətli bizim ziyalımız Turan İbrahimovla. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Dinləyicilər adından da sizə, Turan bəy.
Hamınızı salamlayıram. Türkiyə və Azərbaycan dinləyicilərini salamlayıram. Hamınıza xoş gün arzulayıram.
Çox təşəkkür edirəm. Siz özünüz, bax, şəxsi marağınız olaraq başladınız bu nəsil şəcərə, nəsil ailə ağacını, deyək ki, də tərtib elədiniz, nəsil ağacını. Bir özünüzdən başladınız, yəni bu da sizə rəhmətli ananızın bir xatirə olaraq sizə yadigar qalıb. Bizim hörmətli yazıçımız, xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadədən. Bir də ki, sonra başladınız, artıq sizə maraqlı gəldi, başladınız digər insanların da bu ailə ağaclarını tərtib eləməyə. Nəsil şəcərə ağaclarını tərtib eləmək.
Mən hardasa 30 yaşım olardı, 80-ci illərin axırından başlamışdım şəcərələrlə maraqlanmağa, onları baxmağa və əsas da ailəmizin şəcərəsi, yəni nəsilimiz kimdir, hardandır. Çünki bizim ailədən mənim ulu nənəm İrana köçüb, eləcə anamın bibisinin bütün nəsli yeganə bir qohum adına xalası, dayısı, əmisi olmayıb. Bir bibisi olub, o da 18-ci ildə ermənilər Şamaxıda soyqırım edəndə, qırğın edəndə onlar Şamaxıdan Məşədə köçüblər. Yəni bu mənim ilk maraqlandığım nöqtə idi. Və ondan sonra başladım. Dayılarım da sağ idi, anam da sağ idi. 95-ci ildən bu işə daha intensiv yanaşdım və qurmağa başladım. Və qurmağa başladıqca bu yaşlı nəsil, anam da, dayılarım da mənə kömək elədi, bacım kömək elədi, başqa adamları görəndə onlardan soruşurdum və hər dəsə bir 60 səhifəyə yaxın bugün bizim nəslin müxtəlif şəcərəsi ortaya gəldi. Gözəl işlərdən biri oldu ki, Rəhmətli dayılarım və anam sağ olduğu vaxtı mən onlardan nəsillər haqqında bir oçerk kimi bir şey yazmağı xahiş elədim. Və onlar yazdılar. Çox da maraqlı bir şeydi və mən onları bir neçə kitabda çap eləmişəm. Və anam Əzizə Cəfərzadə xalq yazıçısı idi və 80 illik yubileyi olanda onun 2001-ci ildə o ərəfədə mən ondan çox xahiş elədim ki, nənəm anam mən adlı bir dənə roman yazsın və anam bunu yazdı. Daha ulu nənəsindən başladı. Bəlkə də ulu babası ola bilən Mustafa xandan başladı, Şamaxının son xanından. Və bu əsər Rübabə Sultanım deyə adlandırdı. Və annamın 80 illiyi yubileyinə mən bunu Biz Cəfərzadələr adlı bir kitab elədim. Həm dayılarımın yazılarını ora daxil elədim, həm ananın çox belə çox fəxrlə qəbul elədiyi bir kitab idi ki, bu şəcərənin ilk mənim hissəm idi, onu elədi və indinin özündə də sevinirəm ki, mən bunu eləmişdim. Çünki ananın, nənəmin, ulu nənələrimin o həyat təcrübəsini o kitablardan doğrudan da almaq mümkündür. Sevə-sevə də indi də oxucular oxuyurlar.
Turan bəy, bax, o adamların ki adlarını araşdırırsınız, ulu babaların adlarını araşdırırsınız, tarixə məlum olan isimlər var. Yəni hər bir ailənin tərkibində hansısa bir isimlər var ki, o tarixə məlumdur və bununla sanki tarixini yazmış olursan, elə bu tarixçilərə də bir kömək eləyirsən, haradasa bu araşdırmacı.
Yox, bilirsiniz, bu işə mən özüm qatılacaqsan, indi mən arada deyəcəm sizə, mən özüm də bunun belə bir xəstəsi oldum, belə bir alışdım və belə mən kiminləsə nə haqqındasa fikirləşirəmsə o şəcərə üzərindən fikirləşirəm. Bu arada mən mənim anamın yazdığı bir sıra romanlar var ki, onların əl yazmasını yazırkən, evə material yığırkən o bu il Türkiye'de de çap olunmuş Bakı 1501 romanı var. Şah İsmail Xətai haqqındadır. Maraqlısı odur ki, ana bu romanı başlamamışdan, indi studiyaya getirmişəm mənim vərəqləri, onun Şah İsmail'in şəcərəsini yaratmağa çalışıb. Çünki bir adam haqqında yazanda onun atasını, babasını, övladlarını bilməlisən.
Əlbəttə.
Və qəribəsi odur ki, burada Əzizə ananın cızdığı o şəcərələrdə onun Trabzon imperatoru Karla İvanla ana tərəfdən qohumçuluğu üzə çıxır. Deməli, bu Şah İsmail nəslinin Trabzondan qohumçuluğu gəlir, üzə çıxır. Başqa bir kitabı olan Gülüstandan öncə romanı içinsə, bu rusların 1800-1803-cü illərdə Azərbaycanı istila elətdikləri dövr haqqında əsərdir. Ümumiyyətlə, əsər Şamaxı zonasında baş verir. İlk Qarabağın ilhaqı Rusiyaya qoşulması məsələsi gedir və bunu yazmaq üçün anam o vaxt arxivlərin çoxu Tiflisdə saxlanırdı, Gürcüstanda və oradan çox nəfis Rus arxivlərinin nəfis tərtib elətdikləri şəcərələri, Şirvan xanlarının şəcərələrini gətirib və bu şəcərələr çox geniş onlar haqqında, çünki bu Rus çarizmi o xanların yerini bilmək istəyirdi. Çünki onlar baş qaldıra bilərlər, nəsə bir şey eləyə bilərlər. Bu şəcərələrdə onların vəfat yerləri, qəbirləri hardadır deyə o yerlər var bu şəcərələrdə. Və bizim Fariz Xəlilli deyən bir tədqiqatçımız bunları, Şamaxı xanlarının şəcərəsini ayrıca kitabça şəklində çap elətdirib. Bu çox bir maraqlı bir şeydi ki, kitabın o bütün detallarını oradan açmışdı.
Və siz deyirsiniz ki, o ölüm yerlərini bilmək, yalnız ölüm yerlərini bilmək deyil. Görək, onların nəsillərindən daha kimlər var?
Əlbəttə.
Onların xarakterik cəhətləri var. O xarakterik cəhətləri nədir? Axı, bunlarda tədqiq edən alimlər var.
Məsəl üçün, bizim böyük şairimiz Bakıxanov. Bu Bakı xanları nəslidir. Bəli. Və o Bakı xanlarının nəslinin ananın bir kitabında da tanıdıqlarım, sevdiklərim Xatirələrim kitabında da Bakıxanov nəsli ilə onun əlaqəsi yazılır. Çünki Bakıxanov nəslinin şəcərəsindən olan insanlar ona dərs demişlər. Orada onun tarix müəlliməsi və deyir mənim indi də tarixə olan marağım, tarixi romanlara olan marağımı bəlkə də o tarix Bakıxanov nəslindən olan həmin o tarix müəlliməmin səbəbində məni bəli. Tarixi bu qədər sevmişəm və tarixi romanlar yazmağa cəlb olmuşam. Eləcə də bizim musiqişünaslar var ki, Bakıxanov nəslində hələ də o Bakıxanov sözünü, soyadını özlərində daşıyırlar.
Əhməd ağa Bakıxanov, Toyuq Bakıxanov olmuşdur.
Bəli, o nəsildə hələ də və ya bizim böyük şəcərələrdən biri musiqiçilərdən danışır, Bəhram Mansurovla girin nəsri. O da böyük bir şəcərədir və onlar maraqlıdır. Mən arada elə dostlarımın da şəcərələrini qururam və maraqlıdır. Mənim dostlarımdan
bax deyirsiniz Turan bəy, mənim üçün o qədər belə həm maraqlı gəlir, həm də özüm özümə təəssüflənirəm ki, mən iki babamın adını yalnız bilirəm. İki babamdan o tərəfə, üçüncü babamın atasının adını, ulu babamın adını bilmirəm məsələn. Bax bu doğrudan çox təəssüfləndiricidir. Yəqin mənim kimi də elə dinləyicilərin əksəriyyəti iki babadan, üç babadan artıq bilənlər çox azdır. Nadir, amma insan nəslinin kökünün bilməlidir. Heç olmasa 7. Biz keçən dəfə bir tədbirdə iştirak elədik. Bizim qonaqlarımız vardı Başqırtıstandan. Onlar hətta 12 dedilər. 12 babanı tanımaq vacibdir, mütləqdir.
Tapmaq. Əlbəttə ki, bu tarixin öyrənmək, öz xalqının, öz nəslinin tarixin və qohumçuluq, necə deyirdiniz, bayaq verilən proqrama qulaq astıq çay haqqında. Doğrudan da bu söhbətləri qızışdıran, bu söhbətləri şirin eləyən bir şeylərdir. Onu başa düşmək, o insanları və qohumluqları başa düşmək, onları itirməmək, müasir o əlaqələri
zaman,
itirməmək.
Bax bu əlaqələri, bu telefonlardır, internetdir. Bunlar sanki qohumluq əlaqələrini yadlaşdırıb, bəlkə küçədə gedəndə eyni babanın nəvələri bir-birinin yanından keçirlər, dəfələrlə bir-birlərini tanımırlar.
İndi mən sizə belə bir nümunəni danışacağam ən axırda. Amma Ankara'da Ankara Universitetində professor olan bir məni ilə riyaziyyat matematik bölümü oxumuş Bakıda bir dostum var, Şahin Əmrah. Mən bilirdim ki, o Ana Məzli Cəfərzadənin Aləmdə Səsim Var romanında adı zəkilmiş Hacı Məcid Əfəndinin Şamaxının, eləcə də Şirvanın çox böyük din xadimlərindən olan onun nəticəsi, kötücəsidir. O nəsildən gələn adamdır. Nədirsə bir gün böyle zarafat üçün, şaka üçün axtarmağa başladım. Və bir günün içində mənə o qədər bir şeylər çıxartdım üzərə. Bir kitablar tapdım filan oldu. Və o şəcərəni öyrənirkən elə qəribə şeylərə rast gəldim ki, mən və yəqin dostumun heç bilmədiyi şeylər idi. Məsələ, Hacı Məcid Əfəndinin 3 övladı, 9-dan çox övladı olub, amma 3 övladını 28-ci ildə, 1928-ci ildə Bakıda güllələyiblər. Ermənilər burada birinci katib filan çox güclü olduqları vaxt. Niyə? Çünki bunlar 18-ci ildə Türk qoşunlarının Bakının azad edilməsinə yardım etdikləri dövrdə onlar da o qoşunun içərisində olublar, filan olublar ona görə. Başqa bir tədqiqat işindən də danışmaq istərdim. Mənə maraqlı, çox maraqlı, yəni sizin suallarınıza. Biz bizim musiqi tədqiqatçımız Gülüsən Kazımlı ilə birgə bir çox keçən il o da Türkiyə ilə əlaqədar dəsinində Şuşalı bir xanəndə olub Məşədi Məhəmməd Fəzəliyev. 29-cu ildə o Türkiyəyə gedib və orada yaşayır. Məhəmməd
Gülsəyin müəllim onu axtardı xeyli.
Məhəmməd Fərzalı adı ilə orada yaşayıb. Bunu araşdırırdıq. Və burada gözəl bir kitab ortaya gəldi. Biz onun Türkiyəyə nə şəkildəsə ortaya qoya bildik. Əlavə materiallar bizim qədim qramofon vallarında səs yazılmış bir xeyli adam tapdıq. 600-dən çox elə bir valın yerini tapdıq. Hansı arxivdədir? Və burada 3 nəfər var idi ki, 3 nəfər haqqında məlumat yox idi. Bunlardan biri Məşədi Hilal Zeynalovdu, hələ də bilmirik kimdir. Aslan Səfərovdu və üçüncüsü Məşədi Qafardı. Məşədi Qafarın Fransada da gözəl səs yazıları var. Rusiyada da, Azərbaycanın muzeylərində də var, amma haqqında heç bir informasiya yox idi. Və biz bunu axtarmaq üçün başladıq, axtarış elədik. Və axtarışda çox inamla ona gəlib çıxmışdıq ki, bu bizim Şuşalı Cabbar Qaryağdı oğlunun qardaşıdır. Amma əminliyimizi pozan bir iki şeylər oldu. Soyadlar deyildi. Ancaq o oldu ki, bir o iş tədqiqat aparmış bir adamdan da soruşduq. O dedi, yox, mən inanmıram ki, elə bir qardaş o. Amma rəhmətli Fridun Şişinski bunu yazıb. Orada bir iki cümlədə qalıb ki, Qafar adlı qardaş. Sonra biz Amerikadan gəlmiş Qaryağdılar nəslindən olan bir nəfərin görüşünə getdik. Akif Qaryağdı. Gülüsem müəllimdən getmişdik. Orada xayiş elədi Gülüsəm müəllimdə, soruşaq, bəlkə Akif Qaryağdı haqqında nəsə bilir, Qaryağdı haqqında. O da belə çox suallı qaldı, dedi, axı o Amerikada yaşayır, rus dillidir, özü voleybolçudur, o nə bilə bilər. Orada sual etdik və sual edəndə ikimiz də belə xoş mənada şoka düşdük. Sən kimin, o şəcərədə kimsən, nəçisən deyə o bizə dedi ki, mən Cabbar Qaryağdı oğlunun qardaşı Məşədi Qafarın nəvəsiyim.
Aha, buradan üzə çıxdı ki,
üzə çıxdı və o bizə öz avtobioqrafi tərcümə halı göndərdi, atasının yazdığı. Orada bütün o hissəsi çıxdı. Və o çıxandan sonra mən başladım axtarmağa. Məlum oldu ki, Cabbar Qaryağdı oğlunun böyük qardaşı da var imiş, Məşədi Bülbül adlı. O da oxuyan imiş, sonra xanəndəlikdən əl çəkib, amma böyük bir kitabı var, farsçada şeirləri və çap olunub. Ondan başqa Məhərrəm adlı bir qardaşı 18-ci ildə 1918-ci ildə erməni qırğını söhbətlərində yenə orada vəfat etmişdi. Rəssamı Cəlal Qaryağdı oğlunun atasıdır. Atası. Və onun obri qardaşı da Cəmal Qaryağdı ədəbiyyat sahəsində çalışıb. Yəni bunlar yavaş-yavaş gəldi, çıxdı.
Nə gözəl. Yəqin onlar da sevinirlər ki,
İləri çox şeylər çıxdı. Məsəl üçün, orada bir şey də gəldi, çıxdı. Var idi əlbəttə ki, Şuşada Cabbar Qaryağdı oğlunun ilk baş yeri yoxdurlar və Şuşa Təbrizli ərləsinə əliblərmiş onlar. Və Təbrizdən bir xanım alınmış Qafar. Onun üstündə biz qura bildik.
Gözəl. Bir ay bundan əvvəl siz də, mən də həmin o tədbirdə iştirak edirdik bizim başqırtandan.
Efendim, teknik bir sorun nedeniyle yayınımız kesiliyor. Yine bir Turnateli programının sonuna yaklaştık. Programı sizler için Didem Güner'i ve Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Bugün konuğumuz Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu'ydu. Sevgili dinleyenlerimiz, bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Turnateli. Durna Teli.